Ayrım 28, sayfa 272, kopuş. Murat'ın hastalığı giderek ağırlaşıyordu. Boğucu bir hal alan öksürükleri onu adeta öldürüyor, Murat bir soğuk soğuk, bir sıcak sıcak terliyordu. Abdullah Efendi ve karısı sabahlara kadar oğullarının başında oturup dua ediyordu. Bu arada pastaneye gidip gelen kadınlarla ahbaplık kuran İra, nerede hasta ve yoksul varsa oraya koşuyor ve onlara elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyordu. Niko, altınların yarısını onun adına saklamış, yarısını ise kafasına göre harcaması için İra'ya verme konusunda ikna olmuştu. İra, yaşadıkları felaketin acısını onun gibi başkalarına yardımcı olmaya çalışarak yatıştırmaya çalışan birkaç kadınla tanışınca birlikte çalışmaya başladılar. Niko onlara yarı şaka yarı ciddi, Yedi Kule Mübadil Kadınlar Komitesi adını verdi. Bu arada o da yavaş yavaş Selanikli sosyalistlerle tanışmış, kaynaşmıştı. İra ve arkadaşları ise yürüttükleri çalışmalar hızlandıkça ve birbirlerini daha iyi tanıdıkça daha net hedefler koymaya başlamışlardı önlerine. Bazı kadınlar sadece Anadolu'dan Selanik'e sevk edilenlere yardım etmeleri gerektiğini savunuyordu. İra ise buna karşı çıkıp mümkün olduğu kadar hem gidenlere hem de gelenlere yetişmeleri gerektiği konusunda onları ikna etmeyi başardı. Aslında her ne kadar Niko onlara Yedi Kule Mübadil Kadınlar Komitesi dese de bu daha çok latife olarak kalmıştı. Çünkü Niko da partiyle daha yeni yeni ilişki kurduğu için kadınlar esas olarak ön sezileri ve tecrübeleri doğrultusunda hareket ediyordu. Bir süre sonra İra sadece Selanik içindeki mübadillerle yetinmeyip limanda bekleyenlere de ulaşmaya çalıştı. Ancak mübadillerin geldikleri şehrin dışına çıkmasının, hele hele limana girmesinin kesinlikle yasak olduğunu duyunca çabaları sonuçsuz kaldı. Sadece fırsat buldukça limana ulaşmaya çalışan göçmen kafilelerinin önünü kesip ellerinde kalan ilaç ve benzeri şeyleri onlara veriyor ve ihtiyacı olanlara dağıtmalarını rica ediyordu. Bu nedenle zaman zaman gidecek olan Türk ailelerin evlerine de giriyor, onlara işine yarayacağını umduğu yolculuk tecrübelerini anlatıyordu. Bir gün arkadaşı Rosa onu yine bu evlerden birine götürdüğünde ölüm döşeğinde yatan bir kızla karşılaştı. Aile yola çıkmak için kızlarının ölümünü bekliyordu. Evlerini Türkiye'den gelen mübadillere bırakmışlardı. Kendileri müştemilatta yaşıyordu. Mübadele komitesine yalvarıp yakararak gidişlerini biraz uzatmayı başarmışlardı. Her sabah kızlarının ölüsüyle karşılaşma umuduyla kalkıyor, onun hala canlı olduğunu gördüklerinde hayal kırıklığına uğruyorlardı. Ama annesinin içi kızını öyle bırakıp gitmeye el vermiyordu. İra, onlara limandaki seyyar hastanelerden söz edince annesi umutsuzca başını sallayıp ''Evladım, o dediğin oradan gelenler içinmiş. Buradan gidenlere hiçbir şey yaptıkları yokmuş. Bakmayın siz önden gelenlerdensiniz. Her geçen gün limandakiler çığ gibi büyüyor. Bir lokma ekmek bulmak bile çok zormuş.'' deyince İra'nın kanı dondu. Şimdiye tanık oldukları bile kaldırabileceğinden fazlaydı. Eğer bu kadının söyledikleri doğruysa dünyada kıyamet kopuyor demekti. İra, ailenin dertlerine derman olamamanın sıkıntısıyla gitmek için ayağa kalkınca kadın, ''Allah'ın zoruna gitmesin ama bazen öz kızanımı kendi ellerimle öldürmek geçer yüreğimden be kızanım. Öldürüp gömmek, sonra da bu diyarı terk etmek.'' diye fısıldadı. İra'nın ağzından, ''Madem iş bu kertede, siz bırakın gidin. Teslim alırım ben kardeşimi. Size söz veriyorum Mori. Ölünceye kadar sahip çıkacağım ona. Öldüğünde onu bir Müslüman gibi akrabalarının yanına gömeceğim.'' sözleri döküldü. Düşünmeye bile fırsatı olmamıştı. Anne bir an ona baktı ama yeterince güvenememiş olmalı ki ''Sağ ol, sağ ol kızanım. Bir iki gün daha bekleyivereyim. Bakalım.'' dedi. İra her gün aileye uğramaya ve anne ile kızı kontrol etmeye devam etti. Bu gidiş gelişleri anneye güven vermişti. Bir gün, ''Kocamla konuştum.'' dedi kadın İra'ya ağlayarak. ''Yarın gidiyoruz. Zehram önce Allah'a sonra sana emanet.'' İra sözünde duracağına, Zehra'ya kol kanat geleceğine dair tekrar tekrar güvence verdi kadına. Kadın ona sarılıp ağlamaya başladı. İra, hasta kızı hemen kendi evine taşımayı teklif etti. Kadın, kocasına danışması gerektiğini söyledi. Gecede koşa koşa gelip kocasının teklifi kabul ettiğini haber verdi. İra hemen müştemilatı elden geçirip oraya tertemiz bir şilte attı. Zehra'yı oraya yerleştirdiler. Annesi ayrılmadan önce defalarca kez sarılıp öptü kızını. Kokusunu içine çekti. Babası sadece bir kez eğildi ve kızını ayaklarından öptü. Sonra da karısını dahi beklemeden arkasına dönüp gitti. Anne, kızından güçlükle ayrılıp kocasının ardından çıkınca İra yatağında ölü gibi yatan Zehra'nın yanına yanaştı. Bir süre başında bekledi. Bir ara Niko müştemilata gelip kıza uzun uzun baktı. Sonra "Nida'dan birkaç yaş küçük, gidip kızın kafa kağıdını istesene," dedi. İra'nın yüzü bir anda aydınlandı. İra, Niko'nun kafasından geçenleri hemen anlamıştı. Kızın ölmesini üzülüyor ama bir yandan da farkında olmadan Nida'nın problemine çözüm bulduğu için seviniyordu. Hızla Zehra'nın annesinin evinin yolunu tuttu. Kadın onu görünce bir an kızının ölüm haberini getirdiğini düşünerek umutlandı. İra, "Yok, yok, yaşıyor daha. Ama kafa kağıdını vermeyi unuttunuz. Ölürse kayıttan düşemeyiz Mori. Mezarlığa da kabul ettiremeyiz," diyerek ayaküstü bahane uydurdu. Zehra'nın babası kimliği getirip uzattı. Annesi İra'dan önce kimliği kaptı. Resmine bakıp öptükten sonra İra'ya uzattı. İra, elinde Zehra'nın kimliğiyle eve dönerken içinde beliren sevinçten utandı. Belki de Zehra'nın kaderinde henüz ölmek yoktu. Belki yaşayacaktı. Her ne olursa olsun hile yapmayacağına ve Zehra'ya iyi bakacağına dair ant içti. Zehra ile Nida arasında bir ayrım yapmayacak ve işi Allah'a ve kadere bırakacaktı. Ertesi sabah Zehra'nın annesinin ağlamasıyla uyandılar. Kadıncağız dayanamamış ve gitmeden önce bir kez daha kızına sarılmak istemişti. Kocası içeri girmedi. Kadın kızına özlemle sarılıp öptü. Uzun uzun ağladı. Sonra çaresizce arkasını dönüp gitti. Ölü gibi yatan Zehra, annesiyle babasından sonsuza kadar ayrıldığını anlamış gibi gözlerini araladı. Derin bir inleme duyuldu. İra hemen başına çökerek, "Türkçe, korkma, yalnız bırakmayacağız seni. Her daim yanında olacağız," dedi başını okşayarak. Zehra yine ölüm sessizliğine gömüldü. İra onu Agnes'e teslim etti ve pişirilen börekleri, çörekleri, simitleri, helvaları, keteleri alarak pastanenin yolunu tuttu. Niko ve müşteriler onu bekliyordu. Çıkmaz. Agnes ilk gün Zehra ile elinden geldiğince ilgilenmeye çalıştı. Ama ikinci gün sıkılmaya başladı. Her fırsatta onu bırakıp komşulara gidiyordu. İra ve Niko tek kelime etmese bile Abdullah Efendi ve ailesi Zehra öldüğünde kimliğin Nida'ya kalacağını anlamıştı. Ama umutlarını genç bir kızın ölümüne bağlamanın yarattığı mahcubiyetten ötürü konuyla ilgili tek kelime etmiyorlardı. Hatta ellerinden geldiğince Zehra'nın iyileşmesi için çaba harcıyor gibi görünüyorlardı. İra'nın olmadığı ve Agnes'in kaytardığı zamanlarda Elif ya da Emine Hanım onu kontrol ediyor, hasta kıza su ve çorba içirmeye çalışıyordu. Müştemilatın bir duvarı yolla bitişik olduğundan Nida Zehra'nın yanına gitmekten çekinmişti. Ancak ikinci gün dayanamayıp bu bahtsız kızı görmek için yanına gitti ve başında biraz kalıp eve döndü. Mübadelenin son hızla devam etmesi, Selanik'teki karmaşayı, talanı, tecavüzü, işkenceyi, toplu katliamları, hırsızlıkları giderek artırmış, sevkiyat için sırasını bekleyen Türkler artık gece bir yana, gündüz dahi sokağa çıkmaya korkar hale gelmişlerdi. Türkiye'den gelenlerin Yunanistan'dan gidenlerden 5 misli fazla olduğu konuşuluyordu her yerde. Daha Türkiye'den gelecek Rumların ancak yarısı gelmiş olduğu halde onlara verilecek ne ev ne de iş kalmıştı. Herkes Selanik'in çevresinde çadırlardan yeni şehirler ve köyler kurulduğunu anlatıyordu birbirine. Esnaf, çevre kasabalardan, şehirlerden gelen müşterilerinin, mübadillerin barınmak için bataklıklarda bile çadırlarını kurduğunu anlattıklarından söz ediyordu. Açlık ve pahalılık almış başını gitmişti. Selanik'in her köşesi hayvan pazarına dönüşmüştü adeta. Zira Yunanistan'ın içlerinden gelenlerin çoğu hayvanlarını gemiye bindiremedikleri için yolculuklarının Yunanistan'daki son durağı olan Selanik'te bütün hayvanlarını satmak zorunda kalıyordu. Bu hayvanları yok pahasına alan tüccarlar aynı hayvanları hızla iç taraflara sevk ederek altın fiyatına tekrar tekrar satıyorlardı. Köylerden, kasabalardan gelen toplu katliam ve talan haberleri ise hız kesmiyordu. Bu arada yalnızca gidenler değil, gelenler de zaman zaman şiddetten nasibini alıyordu. Çünkü bazıları Rumcayı ya çok az bildikleri ya da farklı bir aksanla konuştukları için dışlanıyordu. Onlara da Türk muamelesi yapılıyordu. Giyimleri, kuşamları, gelenekleri, görenekleriyle dalga geçiliyor ve Türk piçleri diye aşağılanıyorlardı. Niko bile ilk günlerdeki gibi rahat davranmıyor, attığı her adıma dikkat ediyor ve bir yanlışa kurban gitmemek için tetikte bekliyordu. İra'yı da çok fazla açılmaması için uyarıyordu. Selanik sokaklarındaki eski neşenin, zerafetin, eğlencenin yerini korku ve sefalet almıştı. Selanikliler, övündükleri ünlü opera binasının bile tıklım tıklım Anadolu'dan gelenlerle doldurulduğundan söz ediyor ve sanki bütün suç bu mübadillerdeymiş gibi onlara duydukları öfkeyi gizlemiyorlardı. Selanik'i Asya'dan gelen vandallar ele geçirmiş gibi davranıyor, yeni gelenleri gizleme gereği bile duymadan aşağılıyorlardı. Gelenler karşısında mübadele edilen Türklerin ise zaten 5 paralık değeri yoktu gözlerinde. Onlar bir an önce bitmesi, gitmesi gereken baş belalarıydı. Yunanistan bir an önce onlardan temizlenmeli ve kendileri de eski mutlu ve ayrılıcılıklı günlerine geri dönmeliydi. Yeni gelenlerin canı cehennemeydi. Yerli zenginler ve orta sınıf bu alt-üst oluş arasında sarsılan değerlerine her zamankinden daha sıkı sarılıyor, insanlıkla aralarını giderek açıyor, onları kendi dünyalarının dışındaki her şeye yabancı kılıyordu. Bencillikleri kaba bir acımasızlıkla buluşuyor, onları şık giysilere, zarif edalara bürünmüş canavarlara dönüştürüyordu. Ara sıra bu tür insanların yolu pastaneye düştüğünde Niko'nun sinirden eli ayağı titriyor, onları kovmamak için kendini zor tutuyordu. Ama buna rağmen sahte bir kibarlıkla istediklerini daha yüksek fiyata da olsa veriyordu. İra ise onları Allah'ın sınavından geçmemiş günahkarlar olarak görüyor ve hepsine acıyordu. Kapadokya'da ve Kayseri'de tanık oldukları gibi Selanik'teki esnaf da bu trajedinin kahramanlarını adeta sülük gibi emiyor, emdikleri kanla ellerini ovuşturarak her şeyi paraya dönüştürüyordu. Kıvrak zekalarını gidenler, gelenler ve yerliler olmak üzere üç taraflı bir yalakalığa tahvil etmekte beis görmeyerek servetlerine servet katıyorlardı. Felaketleri, savaşları, çatışmaları kâra dönüştürme klanının dünyadaki temsilcilerinden biri olduğunun bilincinde değillerdi. Bunu atılımcı ruhlarının ve zekalarının karşılığı olarak algılıyor ve bu kişisel başarılarıyla övünmekte beis görmüyorlardı. Niko, Abdullah Efendi ile yaptığı siyasi sohbetlerde bunlar için büyük soyguncuların küçük, zavallı ajanları bunlar diyordu. Abdullah Efendi de Niko'ya hak veriyor. Bak Niko kardeş, sana tümüyle katılıyorum. Ama bir de şu dine kızmasanız, onu karşınıza almasanız vallahi billahi ben de sizden olacağım diyordu. O zaman Niko gülüyor, tamam Abdullah Efendi, sen de hacı sosyalist olursun fena mı diye takılıyordu ona. Selanik sokakları çeşitli nedenlerden hala sevk edilememiş Türkler için adeta vahşi bir ormana dönüşmüştü. Her an biri öldürülüyor, bir hane yağma ediliyordu. Ağzı burnu dağıtılanlar ise eve sağ salim döndükleri için kendilerini şanslı addediyorlardı. Abdullah Efendi'nin büyük oğlu Hasan da bu şanslı olanlardandı. Bacanağını görmek için belediyeye giderken çeteciler tarafından çevrilince bacanağının adını söyleyerek canını zor kurtarmış ve kan revan içinde eve dönmüştü. Bu olaydan sonra aile üyeleri Nida'nın Eleni'nin kimliğiyle yola çıkması için babalarına baskı yapmaya başladı. Abdullah Efendi önce evet diyor, ancak günlük hayat biraz normalleşince biraz daha beklemeleri gerektiğini söyleyerek vazgeçiyordu. İra'nın kadınlarla birlikte toplantıda olduğu, Niko ile Abdullah Efendi'nin yine derin sohbetlere daldığı, Agnes'in kendisini komşuya attığı, Hasan'la Elif'in odalarına kapandığı, Emine Hanım'ınsa şekerleme yaptığı bir akşam Nida sessizce kalkıp Zehra'nın yanına gitti. Sadece nefes alıp veren Zehra'yı uzun uzun seyretti. O da annesi ve babası gibi Zehra öldüğünde kimliğinin ona kalacağını biliyor ama bununla ilgili kimseye tek kelime etmiyordu. Zehra'yı seyrederken sanki hasta kız öldüğünde onun yerine geçerse ona benzeyeceğini ve onun kalbindekilerin tümüyle kendi kalbine akacağını hissetti. Zehra'nın sarı saçlarına, beyaz tenine, incecik dal gibi beline baktı. Bir an ona dokunmak istedi ama çekindi. Dokunursa uyandıracağından korktu. Ama ne oldu ise o korku anında oldu. O varla yok arasında gidip gelen korku birdenbire onu canavara dönüştürdü. Hızla Zehra'nın boynuna yapıştı ve sıkmaya başladı. Zehra çırpındıkça Nida daha da çok sıktı. Zehra'nın daha önce kıpırdatamadığı ellerini oynattığını görünce yastığı kaptığı gibi yüzüne bastırdı. Zehra'nın çırpınışlarının yavaş yavaş sona ermesini gözünü kırpmadan izledi. Tümüyle hareketsiz kaldığından emin olunca yastığı kaldırıp yine eskisi gibi başının altına koydu. Yorganı yarı yarıya üstüne çekti, saçını başını düzeltti ve sessizce müştemilattan çıkıp odaya çekildi. Yatağa girdi ve uyuyormuş gibi gözlerini kapadı. Ancak zangır zangır titremeye başlamıştı. Ağlamak istiyor ama içeridekilerin duymasından korktuğu için kendini tutuyordu. Başını yorganın altına çekip yastığı dişlemeye başladı. İçinden durmadan "Allah'ım beni affet, sana yalvarırım affet" diye yalvarıyordu. Zaten ölecekti dedi kendi kendine içini rahatlatmak için. O an Zehra'yı kendisinden çok annesi, babası, ağabeyleri için öldürdüğünü fark etti. Onların kaderini, erteledikleri geleceklerini, yolculuklarını hızlandırmak için. Aslında sarnıçta saklandığı günlerde birkaç kez intihar etmeyi aklından geçirmiş ama buna cesaret edememişti. Ailesinin onun için Selanik'te çakılıp kalmasının ağırlığı her geçen gün giderek artmış ve hayattan tat almaz olmuştu. Kendisini öldüremediği için Zehra'yı öldürmüştü. İra eve gelir gelmez her zamanki gibi önce müştemilata uğrayıp Zehra'ya bakmak istedi. Zehra yatağında yatıyordu ama İra dikkatle bakınca gözlerinin açık olduğunu ve göz bebeklerinin yana doğru kaymış olduğunu fark etti ve genç kızın ölmüş olduğunu anladı. Usulca yanına yaklaştı, nabzını yoklayıp ateşine baktı. Evet, ölmüştü. Hemen istavroz çıkartarak elleriyle gözlerini kapattı. Bir süre başında dua ettikten sonra da gayet sakin bir biçimde içeriye girdi. Niko ile Abdullah Efendi sohbet ediyor, Filipya bulaşıkları yıkıyor, Emine Hanım ise elindeki çoraba yama yapıyordu. İra bir süre Niko'nun yüzüne baktı, sonra adeta fısıldayarak "Zehra ölmüş" dedi. Abdullah Efendi'nin gözlerinde çok kısa süren bir kıvılcım parlayıp söndü. Sanki o küçük kıvılcımın yarattığı günah nedeniyle Allah'tan af dilercesine ellerini kaldırıp dua etmeye başladı. Niko müştemilata gitmek için dışarı çıktı. Emine Hanım'ın elindeki çorap bir yana, iğne bir yana düştü. Sevinmekle üzülmek arasında gidip geldi. İra'nın gözleri Nida'yı aradı. Emine Hanım, "Kız hanım keyifsiz, içeride uzanıyor" dedi. Herkes sevincini kontrol altına almaya çalışıyor ve atılması gereken adımları eksiksiz yerine getirmek için sessizce anlaşmışlar gibi hareket ediyordu. İra, "Yarın söyleyelim, uyandırmayalım o zaman" dedi. Abdullah Efendi de Niko'nun ardından müştemilata gitti. Emine ile İra da onları takip etti. Komşu ziyaretinden dönen Agnes de haberi duydu. Abdullah Efendi karısına, "Sabah erkenden sen yıka, kefenle, kızanlar da sana yardım ediversinler" dedi. Niko, "Mezar işini beraber halledelim" diye araya girdi. Herkes Zehra'nın başında kendi inancına göre duasını yaptıktan ve cenaze ile ilgili kararlarını netleştirdikten sonra odalarına çekildi. İra içeri girdiğinde Nida hala başını yarı yarıya yorganın altına gömmüş, uyuyor numarası yapmaya devam ediyordu. İra, onun ertesi gün haberi öğrenince duyacağı sevinci hayal etti. Bir yandan da hiç sohbet edemediği Zehra'nın üzüntüsü, Nida'nın sevincinin önünü kesiyor ve İra'yı kederlendiriyordu. Aslında içinde Zehra'nın yaşayacağına dair bir umut taşıdığını fark etti. Bir ümidini daha hayal kırıklığıyla gömmüştü. Onun üzüntüsünü hisseden Agnes ablasına sarıldı. "Elimizden geleni yaptık İra" dedi. İra, kardeşinin Zehra'yı bırakıp gittiği küçük kaçamakları için hiçbir suçluluk duymadığını fark etti. Kardeşine sıkı sıkı sarıldı. "Aslında o kadar masum ki ne suçlarının ne de sevaplarının farkında" diye düşündü. Sabah en erken o kalkmalıydı. Gözlerini kapatıp uyumaya çalıştı. İşler İra'nın düşündüğü gibi gitti. En erken o kalkmıştı. Hemen gidip Nida'ya baktı. Nida yer yatağında üstünü başını açmış, yorgan bir tarafta, kendisi bir tarafta uyuyordu. Kötü bir gece geçirmiş gibiydi. İra onun üstünü örtüp dışarı çıktı. bahçedeki ocağı yaktı. Tulumbadan su çekerek ocağın üstüne yerleştirdiği kazanı doldurdu. Alev iyiden iyiye harlanınca içeri geçip kahvaltı hazırladı. Onun tıkırtıları yavaş yavaş herkesi uyandırdı. Alelacele bir kahvaltı yaptıktan sonra Emine Hanım Agnes'le komşulara haber gönderdi. Birkaç Türk komşu daha geldi. Hep birlikte Zehra'yı çıkartıp yıkayarak kefene sardılar. Niko ile Abdullah Efendi defin işlemleri için belediyeye gitti. Mezarlıkta yer ayarladılar, 4-5 kişi bir araya gelip Zehra'yı Müslüman mezarlığına götürdü ve kısa bir törenle gömdüler. Hoca bulamadıkları için duayı Abdullah Efendi okudu. İra, mezarın başında Zehra'nın annesi adına da dua etti. Eve döndüklerinde Nida uyanmıştı. Agnes'le ikisi diğerlerini bekliyordu. Nida sinirli ve üzgün görünüyordu. Haberi Agnes'ten öğrenmiş ve çok ağlamıştı. Zehra'nın ölümü onun hayatını kurtarmıştı ama o acı çekiyor gibi görünüyordu. Gerçekten de acı çekiyordu Nida. Hiç istemeden birdenbire şeytana uymuş ve harekete geçmişti. Şimdi kafası ve duyguları karmakarışıktı. Allah'ın laneti ilelebet üzerinde olacakmış gibi hissediyordu. Her içeri girenin önce ona bakmasından rahatsızlık duyuyordu. Bu bakışların yüzünde aradığı sevinci içinde hissetmiyor, bir cinayet işlemesine rağmen yitirmediği erdeminin altında eziliyordu. Daha fazla dayanamadı. ''Bana bakmayın, utanıyorum.'' diyerek odasına kaçtı. Herkes onun bu tepkisine şaşırdı. Elif, Emine, Hanım ve İra hemen kızının yanına koştu. Annesi, ''Abe kız hanım, senin ne suçun var? Niye utanıyorsun? Allah'ın takdiri.'' dedi. Yengesi Elif kırık Türkçesiyle araya girdi. ''Onu sen hasta ettin mi sanki? Yazısı böyleymiş.'' dedi. İra da, ''Onu buraya rahat yatağında ölsün diye getirdik Nidam'ı. Biz elimizden geleni yaptık. Onun bahtsızlığı belki de ailesini, kardeşlerini kurtardı. Onların kaderini hızlandırdı. Sen niye utanıyorsun Molly? Sebep olanlar utansın.'' dedi. Kadınlar onu teselli ettikçe Nida daha da eziliyordu. Sonra dayanamayıp annesinin boynuna atılarak hıçkıra hıçkıra ağladı. ''Beni sakın Zehra olarak çağırmayın. Nereye gidersek gidelim ama sakın beni Zehra diye çağırmayın. Yüreğim parçalanıyor.'' diyordu ağlarken. Ayrım sonu, sayfa 284.